Beşşehir, Ahmet Hamdi Tanpınar.
Ayrım 20.
Ab-ı Hayat Yaylalı, Molla Alanı, Saru Alan, Kurt Bılanı, Doğulu Baba, Şakım Efendi Pınarı, Kırkpınar Bin Yaylak, Karagöl, Hızır Bey Yurdu, Kuş Oynağı, hayır hepsini hatırlayamayacağım. Zaten sıralarını da unutmuşum. Fakat belli ki masal yahut halk rivayeti bahar rüzgarlarını ovaya üç koldan getiriyor. Vatan dağlarının saate, aydınlığa göre değişen renkleri. Ruhumuzun hakiki bahçesi sizdendir. Ve ben bu üzüntülü günümde size bakarken sükunetinizden bir şeyin içime kaydığını hissediyordum. Bir arı etrafında görünmeyen bir izi kovalayarak uçuyor. Birdenbire Eşrefoğlu'nu hatırlıyorum. Kendisi için değil, ölümünden 250 yıl sonra Kul Hasan'ın ona verdiği cevap dolayısıyla. Arı vardır uçup gezer, teni tenden seçip gezer, canan bizden kaçıp gezer. Arı biziz, bal bizdedir. Bu manzumenin bir yerinde Kul Hasan, bahçe biziz, gül bizdedir, diyor. Viyana hezimetinden sonra bu dille konuşabilmek epeyce bir mesele. Fakat beni asıl saran şey, Kul Hasan'ın ölümünden 250 sene sonra Eşrefoğlu ile kavga etmesidir. Demek ki ölümün saltanatı o kadar mutlak değil. Hacı Bayram'ın damadı olan Eşrefoğlu Bursa'da yatıyor. Acaba nerede? Belki yerini göstermişlerdir de benim aklıma gelmiyor. 4. Mehmet'in Şeyh Vani Efendi'ye verdiği Kestel Köyü'ne de gidemedim. Vani Efendi Viyana bozgunundan sonra Bursa'da menfi olarak yaşar. Acaba o kadar tazyik ettiği Mevlevilere ve bir zaman tepkilerini kapattığı Bektaşilere rast gelir miydi? Feyzullah Efendi vakasından sonra ailesinden, hatta kedilere varıncaya kadar alınan kanlı intikamda elbet bunun da bir payı vardır. Geç ve lüzumsuz bir zulüm. Fakat bu aydınlıkta, bu güzel ovanın karşısında Vani Efendi'yi düşünmektense havada esrarlı şekiller, remizler çizen kuşlara bakmak daha iyi değil mi? İki güvercin çadırvanın yalağının kenarında sanki bu kaideyi bir aşk istiaresiyle tamamlamak ister gibi boyun boyuna duruyorlar. Belki onları buraya kahvecinin ben gelir gelmez attığı gül çekti. Suyun hareketiyle o gül sallandıkça onlar da aşk türkülerini söyleyecekler. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Sadece bu anı ve bu aydınlığı Bursa Ovası denen büyük ve zümrütten yontulmuş kadehten içmekle kalacağım. En iyisi budur diyorum. Eşyayı bırakmalı, güzelliğinin saltanatını içimizde kursun. Yavaş yavaş dinlendikçe manzara ve etrafımı dolduran şeyler benden uzaklaşıyor. Küçük şadırvanda suyun hareketine uyarak gidip gelen taze gül ve dört yanımı birdenbire alan su sesleriyle baş başa kalıyorum. Hissediyorum ki bu su sesi şehrin üstünde görülmeyen başka bir şehir yapıyor. Çok daha seyyal, çok hayali, bununla beraber gördüğümüz şeyler kadar mevcut mimarisi her tarafı kaplamış. Eleğim sağma renklerinde bütün hayatı daha temiz, daha berrak tekrarlıyor. Belki asıl zaman, mutlak manasında zaman odur ve ben şimdi onun mücerret aleminde yaşıyorum. Şimdi iyice anlıyorum ki, demin etrafında dolaşan ve uçuşlarının fantazisine hayran olduğum güvercinler aslında bu şeffaf aleme ait. Ondan bizim dünyamıza açılmış rüyalardan başka bir şey değildir. Bu alemde her şey var. Geçmiş günlerimiz, hasretlerimiz, ızdıraplarımız, sevinçlerimiz, ümitlerimiz, hepsi orada kendi hususiyetlerini yapan renklerle mevcut. Önümde biraz evvel hayran olduğum manzara, insana bir kaçış veya kurtuluş arzusunu veren uzak köyler, yeşilin kapısında nöbet bekleyen taze serviler, küçük gösterişsiz kabirlerinde uyuyan ölüler, hafızamda her birinin ayrı saati, mevsimi olan bütün o isimler, kendi çocukluğum ve geçmiş günlerim, Hüdavendigâr Camii'nde tekrar bulacağımı bildiğim ve küçük muhacir arabasının aynasında beyhude yere aradığım o tebessüm ve onu ömrümün ve neşesinin baharlarından her an yeni bir ilhamla toplayan kadın, hepsi orada bu su seslerinin ördüğü alemde el ele, yan yana, tıpkı hayalimde yaşadıkları gibi yaşıyorlar. Şimdi Bursa'da asıl zamanın yanı başında, bizim için ondan daha başka ve daha derin olarak mevcut olan ikinci zamanı yapan şeyin ne olduğunu öğrenmiş gibiyim. Bu ses ve onun etrafını kucaklayan, her dokunduğu şeyin özünü bir ebediyette tekrarlayan akisleri, bu mevsimlerin ve düşüncelerin ezeli aynası, zamanın üç çizgisini birden veren tılsımlı bir aynasıdır. Sanatın aynası da bundan başka bir şey değildir. Konya. Konya Bozkır'ın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır kendine bir serap çeşmesi vermekten hoşlanır. Konya'ya hangi yoldan girerseniz girin, sizi bu serap vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasından ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğumuza uzaktan gülen bu rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür. Genişler ve sonunda kendinizi Selçuk Sultanlarının şehrinde bulursunuz. Dışarıdan bu kadar gizlenen Konya içinden de böyle kıskançtır. Sağlam ruhlu, kendi başına yaşamaktan hoşlanan, dışarıdan gösterişsiz, içten zengin Orta Anadolu insanına benzer. Onu yakalayabilmek için saat ve mevsimlerine iyice karışmanız lazımdır. Ancak o zaman çeşmelerinden akan çarbağ sularının teganni ettiği sırrı, zengin işlenmiş kapıların ardında sırmalı çarşafı içinde çömelmiş eski zaman kadınlarını andıran Selçuk abidelerinin büyüklük rüyasını, türkü ve oyun havalarının hüznünü ve bu oyunların ten yorgunluğunu duyabilirsiniz. Konya insanı ya bir sıtma gibi yakalar, kendi alemine taşır yahut da ona sonuna kadar yabancı kalırsınız. Meram bağlarının tadını alabilmek için ona yerli hayatın içinden gitmek lazımdır. Konya tıpkı Mevlevilik gibi bir nevi içgüdü ister. Bu alışma bittikten sonra şehir yavaş yavaş size, tıpkı bugün için verebileceği her şeyi verdikten sonra sizden uzakta geçmiş çocukluğunu ve gençliğini de hediye etmek isteyen, kesik, başıboş hatırlamalarla onları anlatan, güzel ve sevmesini bilen bir kadın gibi mazisini açar. Ve siz dinlediğiniz bu hikayelerin arasından sevdiğiniz, güzelliğine ve olgunluğuna hayran olduğunuz kadını nasıl şimdi küçük ve nazlı bir çocuk, biraz sonra ürkek bir genç kız veya ilk aşkların heyecanların içinde henüz çok tecrübesiz bir kadın olarak görür ve hiç tanımadığınız o günlere ait bin türlü sevimliliğin, cazibenin, tuhaflığın, korku ve telaşın, azabın arasından onu başka bir mahluk gibi sevmeye başlarsınız. Konya'yı da bu yeni tanıdığınız hüviyetle öyle yeni baştan onunla beraber bu geçmiş zamanına eğilerek ve adeta ona hasret çekerek ve artık bu maziyi ve onun kudretini iyice tanıdığınız için onun arasından bütün bütün sizin olacağına bir türlü inanamayarak sever ve tanırsınız. O zaman mektep kitaplarında okuduğunuz fakat sergüzeşlerini bir türlü bir çerçeveye sıkıştıramadığınız için muayilenizin boşluğunda silahları, muzaffer orduları veya hazin talihleriyle yersiz yurtsuz gölgeler gibi dolaşan bir yığın insan sizin için başka türlü canlanır. Etrafınızı kınları ve altın kabzaları mücevherlerle süslü, çeliklerinde ayetler ve şehname beyitleri yazılı, ağır eski zaman kılıçlarına benzeyen bir yığın hükümdar ve vezir ismi alır. Kur'an'dan, Şehname'den ve Oğuz Destanı'ndan beraberce koparılmış mücevherlere benzeyen bu Selçuk adları. Müslüman Asya'nın büyüklük ve debdebe namına tanıdığı şeylerin hepsi bu adlara ve onları sanki ağır sırmalı kaftanlarla, ince örgülü gümüş ve altını bol zırhlarla giydiren, başlarına taçlar gibi oturan yahut da bu isimlerin etrafında doğdukları memleketten, kazandıkları muharebeden o kadar hatırlatıcı zeminler yapan çoğu halife menşurlarıyla gelmiş lakap ve ünvanlardadır. Kendi kendimize demek bu vatanı iki asır içinde ve o kadar meşhum hadiseler arasında bazen de tam tersine işleyen bir talihin cilvelerine, her tarihi bir kör dövüşü yapan ihtiraslara, kinlere, felaketlere rağmen fetheden ve o arada yeni bir milletin, yeni bir dilin doğmasını sağlayan adamlar, burada, bu şehirde yaşadılar. Haçlı seferlerinin ve Bizans saldırışlarının her şeyi yıkacak gibi göründüğü o felaketli yıllarda, Anadolu'nun içinde bir şimşek gibi dolaşan 1. Kılıç Arslan, Konya'yı payitaht yaptığı günlerde, belki de benim şu anda bulunduğum yerlerde dolaştı, durdu, düşündü, çetin kararlar verdi. Mesut akıbeti o kadar meçhul Eskişehir Muharebesini kazandıktan sonra bu şehre döndü. 2. Kılıç Arslan, payitahtını zapt eden 3. Haçlı ordusuyla, onun masal yüzlü kumandanı Frederick Barbarossa ile şimdi Alaaddin Tepesi dediğimiz bu iç kalede sulh müzakereleri yaptı ve oğullarıyla arasındaki anlaşmazlık yüzünden verdiği sözü tutamadığı için açlıktan ve emniyetsizlikten yarıya inen bu 100.000 kişilik ordunun Toros eteklerinde büsbütün ufalıp kaybolması için şehri ateşe verip çıkıp gidişini yine bu tepeden, şimdi harabesi bile kalmamış köşkünden seyretti. Gıyasettin Keyhüsref, ağabeyisi Rüknettin Süleyman'ın kuvvetlerine dayanamayacağını anlayınca, iki oğlunu Konyalılara emanet ederek bu şehirden kaçtı. Sonra onun ölümünü haber alınca yine buraya geldi. Burada kendisine biat ettiler. Hemen hemen kendisi kadar büyük bir asker olan ağabeyi, zalim ve hastalıklı İzzettin Keykavus veremden ölmeseydi, ömrü boyunca Malatya etrafındaki kalelerde çürüyecek olan Alaaddin Keykubad'ı, şehri şu gördüğüm ovada 500 çadırı birden taşıyan arabalarla, yere serilen halılar ve kumaşlarla ve pencerelerden uzanmış kadın başlarıyla o kadar parlak şekilde karşılayamazdı. Bu büyük padişah, her biri bir ihtiyacı karşılayan o mühim seferlerini, çok hesaplı ve daima sağlam politikasını hep buralarda hazırladı. Celaleddin Harzemşah'ın elçilerini burada kabul etti. Hülagu'nun tabiyet tekliflerini o kadar gururla, telaşsız ve vekarla reddetti. Oğlu akılsız, iradesiz 2. Keyhüsrev'in kandırdığı Ümera tarafından zehirlenince cenazesi yine buraya, bu şehre getirildi ve bu konuşma sonuna kadar böyle devam eder. Selçuk tarihi denen o büyük portreler galerisi artık sizin için açılmıştır. Padişahların yanı başında bir yığın vezir, teşrifatçı, çaşnigirbaşı, emir Ülümera, candar gelir. Saadettin Köpek, Seyfettin Ayba, Emir Mübarizettin, azatlı ve yeni Müslüman olmuş bir köle iken vezirliğe kadar yükselen ve efendileri padişahların bile kendisine Allah'ın yeryüzündeki evliyası diye mektup ve ferman yazdıkları Celaleddin Karatay, tıpkı onun gibi Anadolu'yu Sivas'a kadar bir yığın abideyle donatan ve şimdi Konya'da kendi camiinde yatan sabırlı hakim, nikbet anlarında tahammüllü, hadiselerin azlığı zamanlarda kendisini korumayı bilen sahip ata, vezirliği ilk tekliflerde daima reddeden, sonra da hiç istemeden, hep başkalarının teklifiyle ve hatta onların tertip ettiği komplolarla birkaç defa rakiplerini ortadan kaldıran, hatta yine başkalarının teklif ve ısrarı ile İzzettin Keykavus'un karısıyla evlenerek tam atabek olan, daima riyakar, bir gözü daima yaşlı, şair, hattat, musiki şinas, büyük alim, münşi, zevk adamı, sahip Şemseddin İsfahani, Moğol-Mısır politikası ve dahili karışıklıklar arasında bazen 3-4 kozu birden oynamaktan çekinmeyen, tahta padişahlar çıkartıp indiren, kafasında tirkeşindeki oktan ziyade hile ve tedbir bulunan o son derece zeki, ince hesaplı, bir inkıraz devrinin bütün meziyet ve reziletleriyle rahatça giyinmiş, büyük alim, kudretli cenk adamı Muinüddin Pervane. Alaaddin Keykubad'ın çehresi bu kalabalığın ortasında Selçuk tarihinin ve zevkinin bütün çizgilerini toplayan bir hattı bala gibi yükselir. Çünkü iki asır evvelinden Fatih'i, hatta Sultan Cem'i müjdeleyen bu Levent, cengaver, ince hesaplı politikacı, zaman zaman şair, belki de mimar, Konya Kalesi'nin, Kubadabadı'nın ve Kubadiye'nin planlarını kendisinin yaptığı söylenir. Dindar, sırasında zalim, alabildiğine sabırsız fakat daima zevkli, daima ileri görüşlü hükümdar, bir medeniyetin klasik en muzeci olarak yaratılmış insanlardandır.
Ayrım sonu.